Diğer Cam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
Diğer Cam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95.0'da. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüer sizlerle birlikteyiz. Ayrıca bir konuğumuz var bugün. Konuğumuz epey tanıdık sivil toplum için. Bizim için de öyle. Betül Selcan Özer bizimle birlikte. En son kendisiyle Tohum Otizm Vakfı'nın yöneticisi olduğu dönemde bir program yapmışız. Aradan 5 yıl geçmiş. Hoş geldin Betül.
Hoş bulduk. Gerçekten hem Rauf hem Damla ikinizi de şey yapmak, görmek, bir arada olmak beni çok mutlu etti. Ben de tabii yıllardır sizi tanıyorum. Galiba sivil toplumda en uzun süredir tanıdığım iki isim sizsiniz. Çok harika oldu bu buluşma.
Bu arada bu kez Sivil Toplum Destek Vakfı'nı ağırlıyoruz. Betül Selcan Özer şahsında. Betül STDV'nin genel müdürlüğünü yapıyor. Bize Destek Vakfı'nın etkinliklerini bugün aktaracak. Söz sende galiba adamla.
Herkese merhaba demiş olayım ben de ve Betül'e de ben de hoş geldin demiş olayım. Betül, senin deneyimin özellikle sivil toplum ve sosyal fayda iletişimi açısından çok kritik. Çünkü biz çok uzun yıllar önceden tanışıyoruz. Sivil toplumda junior olarak başlayıp pek çok alanda, yani üreme sağlığından tohum otizmine, oradan da artık STDV'ye, yani bütün sivil toplumu destekleyen bir yere geldin ve bu yolculuk içerisinde sivil toplumla ilgili ve onun Türkiye'deki işleyişiyle ilgili inanılmaz bir deneyim biriktirdin. O yüzden bugün için ayrıca sana teşekkür ederiz deyip ilk soruyu STDV üzerinden soralım bilmeyen dinleyicilerimiz için. Sivil Toplum Destekleme Vakfı nasıl işliyor ve ne yapıyor diye başlayalım mı?
Seve seve. Aslında ya benim için çok heyecan verici çünkü Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın ilk kurulduğu günden beri, hatta kuruluş aşamasından beri böyle çok yakından biliyorum. Bu fikri sevgili Yörük ve Esra, hatırlıyorum, böyle biz bir buluşmuştuk ve anlatmışlardı. Ben çok anlamamıştım hatta o zaman. Yani nasıl işleyeceğini çok anlamamıştım. Fakat bugün görüyoruz ki kuruluşundan bu yana Sivil Toplum için Destek Vakfı inanılmaz işler yaptı. Ve gerçekten bence Türkiye'de sivil alanda önemli de bir boşluğu dolduruyor. Çok aslında böyle hani kısaca anlatmak gerekirse biz bütün bu hikayenin aslında çıkışında Türkiye'deki sosyal sorunların çözümü için bağışçılığın gelişmesi anahtar kelimeydi ve aslında bu yolda buna inananlar tarafından kurulmuş bir vakıf Sivil Toplum için Destek Vakfı ve biz üç ana alanda aslında faaliyet gösteriyoruz. Biri bağışçılara hizmet meselesi. Gerçekten hem bu bireysel bağışçılar olabilir, hem şirketler olabilir. Onların hem ihtiyaçlarını hem de önceliklerini biraz böyle tespit ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz ve bir köprü vazifesi görüyoruz. O ihtiyaçlar ve öncelikler çerçevesinde hangi sivil toplum kuruluşlarıyla, kooperatiflerle bu arada ya da platformlarla buluşacakları doğrultusunda bir tarafta bu işi yürütüyoruz. Diğer tarafta da bu köprü vazifesini tabii bir ayağı da sivil toplum kuruluşları. Orada da gerçekten bağışçılar vasıtasıyla oluşturduğumuz fonları, hibeleri aslında bu amaca yönelik bu sivil toplum kuruluşlarına aktarıyoruz ve onları bu anlamda destekliyoruz. Son olarak da aslında tüm bunları yaparken de bir bağışçılık kültürü meselesi var. Bağışçılık kültürünün gelişmesi için de Türkiye'de hem bireysel hem kurumsal düzeyde de çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Belki bu sivil toplum tarafına bir ufak ekleme, çünkü çok uzun konuşabilirim ama bir de sivil toplum kuruluşlarının aslında evet hibelerimiz var, onları destekliyoruz, onlara yapmak istedikleri, hayata geçirmek istedikleri projelerle ilgili destekler veriyoruz ama bir de onların kapasite gelişim meselesini çok önemsiyoruz. Farklı alanlarda da sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeye de çalışıyoruz diyeyim. Çok kısaca bu şekilde anlatabilirim.
Şimdi tam bu noktada o zaman ben hemen araya girip ikinci soruyu da sorayım. Çünkü bağlantılı biraz. Senin yurt dışındaki sivil toplumla da çok ciddi bağların var. Oradaki deneyimlerini de getiriyorsun buraya. Biraz bize Türkiye'deki sivil toplumun fotoğrafını bugün için çekebilir misin? Çünkü özellikle son 5 yılda sivil alanda çok ciddi bir daralma gördük. O daralmayla beraber Türkiye'deki pek çok mesele üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarında da hem azalma gördük hem de kapasitelerinde de ciddi bir gerileme gördük. An itibarıyla neredeyiz ve nereleri güçlendirmek gerekiyor diye sorayım sana.
Evet, çok 10 puanlık soru. Ben 2000 yılından beri sivil alanın içerisindeyim. Zaten hem Damla hem de Rauf da o dönemden beri tanışıyoruz ve aslında Türkiye'de sivil toplumda bir daralma var. Özellikle belli sorun alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kaynağa erişiminde büyük sorunlar yaşanıyor son birkaç senedir. Ve aslında bu daralma beraberinde farklı sorunları da getiriyor. Özellikle insan kaynağı meselesi. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarında ciddi anlamda yetkin insan kaynağı bulmakta bir sıkıntı baş gösterdi. Bunun içerisine tabii ki kurumların kendi ayaklarında durabilme, işte finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin küçük olması da büyük etki ediyor ama bir taraftan da gerçekten elimizdeki yetkin insan kaynağını sivil alanın içerisinde tutamıyoruz. Son belki de hani bu hep konuştuğumuz ekonomik krizler vesaire üzerinden de çok ciddi bir insan kaynağını özel sektöre kaptırdık. Ve daha az insanla daha çok iş yapmaya çalışan bir sivil toplum profili karşımızda ve bu da işlerin bazen çok istediğimiz gibi gitmemesine neden oluyor. Bu alana dair de yani sivil toplumun özellikle bu kapasitesini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapmadığımız sürece de çok iyi işler yapan ama ayakta kalmakta zorlanan sivil toplum kuruluşlarının devamlılığını sağlayamıyoruz. O yüzden mesela hani biz STDV olarak da daha düşük bütçeli, daha yeni kurulan ya da belli bir bütçenin altındaki sivil toplum kuruluşlarını desteklerken de biraz bu amacı gidiyoruz. Ama bu işin bir kısmı Damla. Onun dışında gerçekten hem özel sektörün verdiği destekler, hem bireysel bağışçılara sivil toplumun kendini anlatmasında da bazı dertler var. Bireysel bağışçılarda bu alanda tabii hani çok ciddi çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları da var ama bireysel bağışçılarda da genel bir güvensizlik meselesi iklimi hala devam ediyor. O yüzden onların da kendi içlerinde oldukları, biraz karar verici durumda da oldukları desteklerin içerisinde yer almaları onları daha iyi hissettiriyor. Bu alanı da biraz bağışçılara açabilmek gerekiyor Türkiye'de. Ya sorun çok ama hani gerçekten eğer biz bir şekilde bu kurumsallaşmayı bu arada kötü bir şey olarak kullanmıyorum. Yani kurum hafızasından içerideki insan kaynağına işte süreçlere vesaire bir sürü şeyi oturttuğumuz zaman içeride ya da yapamadıklarımızı yapabilir duruma geldiğimiz zaman da daha önemli yol kat edeceğiz gibi geliyor ama yani ciddi bir daralma olduğu ortada.
Peki bu daralma içerisinde bile baktığında sivil toplumda şu anki en çok destek gerektiren alanların neler olduğunu düşünüyorsun? Yani iki aşaması var bunun. Birincisi mesele bazlı. Hangi meseleler üzerinde çalışan sivil toplum kuruluşlarının daha fazla kapasite gelişimine, daha fazla gönüllüye ve daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. İkincisi de tabii mesele bazlıdan öte var olan kapasite üzerinden nerelerde aksıyoruz?
Ya şöyle, aslında biz her sene sivil toplum kuruluşlarına hangi alanlarda destek istediklerini soruyoruz. Ve orada da Damla belli başlı alanlar ön plana çıkıyor. Biri finansal sürdürülebilirlik, kaynak geliştirme, tabii tahmin edebileceğiniz gibi. Bir diğeri iletişim. Yine sivil toplumda, çünkü kaynak geliştirme ile iletişim çok el ele kol kola giden süreçler. Hani birbirinden çok ayrı da düşünülemez. Sizin zaten çok iyi bildiğiniz alanlar. Ama onun dışında bir stratejik yaklaşım sıkıntısı da var. Yine sivil toplum kuruluşları kendi stratejik önceliklerini belirleme, rotalarını çizme, iş akışlarını belirleme gibi bir takım konularda da gerçekten bizlerden destek istiyor. Ama bunun yanı sıra bu sene mesela hukuki destekler konusu da çok ön plana çıktı. İlk defa bu sene biz yine sivil toplum kuruluşlarına yönelik atölyeler, hukuki destek atölyelerini başlattık. Mesela bunu insan kaynağı süreçleriyle ilgili atölyeler devam edecek. Yine insan kaynağı meselesi sivil toplumda yeni yeni, aslında hep böyle bir gizli gündem olan ama yeni yeni konuşulmaya başlayan bir mesele durumunu aldı. Bunun dışında tabii ki işte gönüllü yönetimi gibi farklı farklı konularda şey olarak devam ediyor. Sorun olarak devam ediyor ama şöyle bir baktığımızda işte savunuculuk, ondan sonra gönüllülerle işbirliği, ağ ve ortaklıklar kurma gibi meselelerde yine sivil toplumun, belki bunu ölçme değerlendirmeyi de eklemek mümkün, sivil toplumun gündeminde olan konular. Ama tabii ki daha hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları daha çok zorlanıyor. Bunu her alanda, yani belli alanlar tabii ki çok daha fazla zorlanıyor Türkiye'de, ama bütün bu sıralamaya baktığımızda galiba en başa finansal sürdürülebilirlik ve iletişim meselelerini ekleyebiliriz gibi geldi bana.
Hak temelli kuruluşlar demişken oradan bir sorun var. Şimdi hakikaten şu anda hak temelli kuruluşlar ciddi bir sürdürülebilirlik sorunu yaşıyorlar. Eğer bir uluslararası programın ya da kuruluşun parçası değillerse, ki onlarda bile zorlandıklarını gözlüyoruz. Şöyle bir problem var. Hak temelli kuruluşlar aslında bir tür püf faydası üretiyorlar. Yani öyle görünebilir, hızla sonuç alınabilen bir fayda değil. Bir çocuğu okutmuyorsunuz, bir kız çocuğunun erken evliliğini engellemiyorsunuz ya da bir yoksulu giydirmiyorsunuz. Dolayısıyla aslında sorun bir kurumsal sürdürülebilirlik haline de geliyor. Yani kurumsal destek almaları gerekiyor ki ayakta dursunlar. Evet. Oysa projelere, fikirlere destek veriyor genellikle destek kurumları. SDTV böyle yapmıyor. Her zaman biliyorum ama oraya geleceğim. Bu açmaz nasıl giderilecek? Yani bu işi yapan insanların ayakta durması gerekiyor. Bunun için gelire ve desteğe ihtiyaçları var. Ama öncelikle kendi sürdürülebilirliğiniz için bir gelir formülü yaratın, sonra biz size destek verelim cevabıyla karşılaşıyorlar. Söz konusu olan yoksulluk temelli çalışan bir kurum olduğunda bu mümkün, ama hak temelli bir kurumda pek mümkün değil. Nereden gelir elde edecek bağış dışında?
Aslında şöyle bir yöntemin işleyeceğini düşünüyoruz biz. Sonuçta bireysel bağışçıların ilgi alanları ya da gerçekten herhangi bir sorunun çözümüne katkıda bulunma alanları birbirinden çok farklı. Son dönemlerde bağışçı çemberleri, yani bunun için herhangi bir şeye gerek yok. Gerçekten bir konuda dert ediniyorsunuz ve o konuda iyi çalıştığına inandığınız sivil toplum kuruluşları ya da farklı alanlardaki örgütler olabilir. Ona destek vermek istiyorsunuz. Bağışçı çemberlerini de aslında biz bu süreçlerin iyi işlediğini gördük. Çünkü biz kendi oluşturduğumuz fonlarda da aslında bunu görüyoruz. Fonu oluştururken de o alanla ilgili dert eden bireyleri bulmaya ve onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bağışçı çemberlerinde de konu aynen bu şekilde ilerliyor. O zaman herhangi bir konuda dert eden gerçekten bireyler bir araya geliyor. Büyük küçük fark etmeksizin veriyorlar. Yani burada gerçekten hani gönüllülükten bahsetmiyorum. Gerçekten para veriyorlar ve o alanın o alandaki sorunun çözülmesine dair çözümün bir parçası olmaya dair bir motivasyonla bunu yapıyorlar ve bunu sürekli yapıyorlar. Türkiye'de de bu bağışçılık çemberleri meselesi başladı. Daha böyle hak temelli konulara doğru da ilerlemeye başladı. Ben burada bir çıkış görüyorum. Özellikle bu konuda çalışan, daha hak temelli çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları için. Yani şeyin çok farkındayım. Türkiye'de hala bireysel bağışçı hemen verdiği paranın somut bir karşılığını ya da hemen bir çözüme ulaşmasını bekleyebiliyor. Ama daha spesifik çemberlerde gerçekten daha o an yaptığı aslında desteğin neleri değiştirebileceğini, gelecekte nelere fayda yapabileceğini düşünen bir grup insan bir araya geliyor. İnşallah bu modeller artar. Bu modellerin artması da bu kuruluşların önündeki o finansal sürdürülebilirlik engelini kıracak gibi geliyor bana.
Evet, görünürde öyle ama zaman az. Yani şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Dağılıyor bu yapılar. Yani ellerindeki birikimi evet. Kaybediyor, insan kaynağını kaybediyorlar. Tabii evet. Buna hani tek başına SDTV'nin cevap vermesini beklemiyorum bir yorum olarak.
Şöyle, evet. Ya biz zaten elimizden geldiğince zaten biliyorsunuz desteklemeye çalışıyoruz ama konu sadece bazen hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin aslında birinci çemberlerine bakmadıklarını da görüyoruz. Yani hemen böyle dışarılardan nerelerden fon alabiliriz, destek alabiliriz ya da başka bireysel bağışçıları harekete geçirebiliriz diye düşünüyorlar ama bazen şey diyoruz, ne olur birinci çemberinize bakın ve oradaki insanları harekete geçirebilecek neler yapabiliriz diye düşünün. Çünkü yine iletişime geliyor mesele. İstemediğimiz zamanda verilmiyor. Ama nasıl isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Ya da öncü kişileri, çünkü her zaman kuruluşun istemesine de gerek yok. Öncü insanları bulmak da gerekiyor. Bazen o öncü insanları da bulamıyor. Halbuki gözünün önünde de olabiliyor. Biraz bu konularda da kapasitelerini geliştirebilirsek hak temelli örgütlerin bence daha hızlı yol alabileceğiz.
Şimdi STDV'nin desteklediği projelere ya da açtığı programlara baktığımız zaman çok geniş kapsamlı bir alan görüyoruz. Yani neredeyse hemen hemen her meselede yapılan çalışmalar destekleniyor gibi. Buralarda öncelik verdiğiniz alanlar var mı Betül? Yani Türkiye'deki sosyal problemlerin çözümü için sivil toplumu güçlendirmeye çalışıyor STDV. Hani hedefi bu. Hangi alanları daha çok önemsiyorsunuz o zaman diye soralım.
Çok zor soru. Aslında bütün fon açtığımız alanlar bizim için çok öncelikli alanlar. Tabii geçen sene daha gündemimiz deprem oldu ama biz bu sene normal rutinimize de hem deprem bölgesini desteklemeye de devam ediyoruz ama normal rutinimize de döndük ve mesela şimdi Mayıs ayında toplumsal cinsiyet eşitliği fonumuz gelecek, çocuk fonumuz gelecek ardından. Yine farklı işte daha özel sektörle de işbirliği içerisinde yaptığımız farklı fonlarımız var. Yani tam şu alan bizim çok öncelik, çünkü kültür sanatı da çok öncelik diyoruz. Zaten onun için de ayrı bir fonumuz var. Ama mesela koruyucu aile fonumuz da var. Bu sene de devam edecek. Yani çok farklı alanlarda farklı konuları desteklemeye devam edeceğiz. Ve özellikle kaynağa ulaşamayan, hibeye ulaşamayan sivil toplum kuruluşlarında da yanlarında yer almaya aslında bütün bu süreç içerisinde devam edeceğiz.
Yerelde de ayrı çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle yerelden hareketlenen grupları desteklemeye devam ediyorsunuz. Yereldeki hareketliliği nasıl görüyorsun bu aralar?
Yereldeki hareketliliği özellikle deprem bölgesinde tabii çok yakından gözlemliyoruz. Çok yeni, gerçekten alanında çok iyi işler yapacağına inandığımız yepyeni sivil toplum kuruluşları var. Ve bölgede inanılmaz faaliyetler yürütüyorlar ve biz de onların yanında yer almaya devam ediyoruz. Ama tabii bu sadece deprem özelinde değil, çok daha farklı. Kendi yerellerinde, kendi uzmanlıklarıyla o bölgeyi çok iyi bilerek, sorunları çok iyi bilerek, çok güzel işler yapan, ve ufacık bir destekle gerçekten can suyuyla o işi çok daha büyütebilecek sivil toplum kuruluşlarını da bütün bu süreç içerisinde tanıdık. Ve onların aslında başarı hikayelerini ya da yarattıkları etkiyi de gördük. O da bizi inanılmaz mutlu ediyor. Yerel desteklemeye daha küçük çaplı STK'ları aslında can suyu olmaya devam edeceğiz 2024'te de.
Peki hep sizin yaptığınız destekleri konuştuk, verdiğiniz destekleri. Siz nasıl destekler arıyorsunuz ya da hani sizin sözünüz ne?
Biz daha çok bireysel bağışçıyı harekete geçirmek istiyoruz. Çünkü bu bütün bahsettiğimiz bu fonları bireysel bağışçılarımızla ve kurumsal destekçilerimizle yapıyoruz. Hem özel sektör tarafında hem uluslararası sivil toplum kuruluşlarında bütün bu bahsettiğim farklı alanlardaki fonlarımız için destek buluyoruz. Bulmaya da devam edeceğiz. Desteğe şöyle çok ihtiyacımız var. Aslında bütün bu destekler hem doğru adreslere gidiyor sivil alanda, hem de hayalini kurduğumuz ama henüz hayata geçiremediğimiz yepyeni fonları, yepyeni destekleri sivil topluma yönelik hayal etmemizi ve onların ilk adımlarını atmamıza da neden oluyor. Bunlar hep küçük küçük başladı, küçük fonlarla başladı ama şu an yani sadece geçen sene 88 milyonun üzerinde hibe dağıttı sivil toplum için destek vakfı. Artık hani bu alanda bir uzmanlığımız var. Bu uzmanlığımızı da daha da büyütmek ve aslında hem yarattığımız faydayı, hem verdiğimiz hibe tutarını, hem de desteklediğimiz STK sayısını bu sayede artırmak istiyoruz. Bunun için de biz de çalışıyoruz. Hem finansal sürdürülebilirliğimiz anlamında, hem de yeni fonlara, yeni kaynaklara, yeni bireysel bağışçılara erişim anlamında.
Ben de hatırlıyorum kuruluş dönemlerini. Kuruluşta yani kuruluştan önce seninle yapılan konuşma, benzeri bir konuşma ben de yapmıştım Yiğit'le, ama daha acayibi çok az paralardan söz ediyorduk o ilk yıllarda. Çok az, yani hakikaten bugünün koşulları üzerinden, bugünün paraları üzerinden söylersek böyle 50 bin lira, 100 bin lira falan gibi rakamlardan söz ediyorduk. Yani işte bu yıl 1,5 milyon lira dağıtacağız filan gibi konuştuğumuz şeyler vardı. Ya bu kime yetecek, ne işe yarayacak diyorduk. Ama bir yerinden başlamak gerekiyor demişti o zaman Yiğit. Evet, bir yerinden başlamak gerekiyor yani. Öyle oluyor demek ki bu.
Bir yerinden başlamak gerekiyor. Ben de Rauf senin gibiydim. Yani işte ilk Yörük'le konuşurken ya nasıl olacak falan diye yani kafamda çok oturtamıyordum. Fakat sonra o köprülük görevi, tabii buna yıllar önceden bahsediyorum ve o küçük fonların aslında bugün ne kadar büyük noktalara geldiğini ve alanda sivil toplum için destek vakfının ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu görmek ve bunun aslında bir parçası olmak da gurur verici. Yolumuz uzun, daha çok yapmamız gereken iş de var, bunun da farkındayız. Çok da büyük hayallerimiz var. İnşallah onları da gerçekleştirebiliriz. Bunlar hep adım adım olacak diye düşünüyoruz. Ve daha da iyi noktaya gidecek inşallah süreç içerisinde.
Bir düzeltme yaparak bitireyim. Yiğit dedim, Yörük'ten söz ediyorum. Yörük Kurtaran'dan. Kendisi alışkındır. Ona çok fazla insan böyle karıştırıp söyler. Ben de yaptım o dil sürçmesini. Buradan selamımızı yollayalım. Programın da sonuna geldik. Bitiriyoruz. Ben Damla, ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birlikteydiniz. Betül Selcan Özer bizimle birlikteydi. Sivil Toplum Destek Vakfı ve sivil toplumun ihtiyacı olan destekler üzerine konuştuk. Gelecek salı günü yine 16.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Çok teşekkürler Betül.
Hoşça kalın.
Çok teşekkürler, çok sağ olun.